Merhaba çılgın arkadaşlar. Nasılız? Eğleniyor muyuz? Çılgın eşekler gibi. Evet, sonunda bana da seyrettirdiler. Biliyorsunuz o departmana bakan YouTube, Twitter, Facebook fenomenleri departmanına bakan bizim liseli sayesinde. Son kişi olsak da seyredilme sayısına bakınca 80 milyon gözüküyor. Demek ki Türkiye'nin nüfusu artmış. Oradan takip edebilirsiniz. En son seyreden biz de olsak çok ilginç bir şekilde YouTube'un ne tür videoları kabul edip ne tür videoları etmediği, gerçekten adamların böyle çok değişik kriterleri var. Neyden bahsettiğimi bilmiyorsanız Balıkesir'in Çılgın Eşekleri diye bir video var. Ama girip de Allah belanı versin Efe falan derseniz sorumluluk kabul etmem. Zaten de eğer beni takip eden biriyseniz büyük ihtimalle ne yazık ki biri size paylaşmıştır, görmüşsünüzdür falan. Tabii YouTube gibi bir site sahibiyseniz kriter koymak gerçekten zor. Ben de olsam ben de zorlanırım. Hayvanlı porno, yani hayvan hayvana, hayvan hayvana olunca hayvanlı porno koyabiliyorlar, o sorun değil. Onu belgesel niyetine koyuyorlar. Aslına bakarsanız o zaman insanlığı da koymalar lazım. Çünkü insan da bir hayvan sonuçta. Ama açıkçası öyle olsun istemezdim. Çünkü ya YouTube'u Türkiye'de komple kapatırlardı ya da o işin boku çıkardı, YouTube çöplüğe dönerdi. Şimdi bile çöplüğe dönmeye yüz tuttu ya, o zaman tam dönerdi yani. En azından bir tane YouTube'umuz kalsın ama kapanmadan. O kadar görüntü alması ilginç gerçi. İncelemek lazım yani. Bence test konusu olmalı yani o videonun. Her neyse. Bugün 19 Mayıs 2013. Bir önce dinlediğiniz podcast 15 Mayıs'ta, hatırlıyor musunuz? 4 gün geçti ve yeni podcast kaydetmeye başladım. Bugün tamamını bitiremeyebilirim. Cuma yükledik bir öncekini, 17'sinde. Şimdi 2 gün sonra tekrar kayda başladım. Hep sizlerin çabaları sayesinde arkadaşlar. Şu anda reklam gelirleri iyi düzeylere geldi. Yani cuma günü gittiğim yerde, çalıştığım yerde, orasını tatile girip onun yerine bu işi yapmaya başladıktan sonra gerçekten aynı parayı çıkarmaya başladı yani. O yüzden boş zamanlarımda podcast'ı kasacağım. Niye bu kadar çok sevildiğini gerçekten anlamadım. Şaka değil bak. Hani hep öyle derler ya, kolpalar. Ya işte kendi aramızda bir video çektik, İşte nasıl ünlü oldu biz de anlamadık falan. Ben harbiden anlamadım. Çünkü bakacak olursanız muhabbet videosu yani. Ve ben isterim ki siz bunu dinlediğiniz zaman hoşça vakit geçirin. Böyle işte haftanın sitesini falan atın. Hani hafta sonu geliyor falan, onun bir heyecanıyla falan. Bir taraftan da bunu dinleyin. Hani biraz böyle Bay J gibi olsun isterdim aslında yani. Hani adam hiçbir şey hakkında konuşmuyor. Çok gayet boş şeyler, muhabbetler yapıyor ama insan en azından gerçek dünyadan biraz kurtuluyor. Tabii şu anda artık dinlemiyorum. Eskiden evli değilken dışarıya çıkacak arkadaşım olmadığı için kardeşimle çıkardım. Kardeşimin de arabası var diye. Her böyle cuma falan bir alışveriş merkezine falan giderdik. Agora'ya falan. Yolda da işte tam öyle denk gelirdi yani. Yolda da Bay J dinlerdik. Tek başına dinleyince zevkli olmuyor. Ama iki kişi falan dinleyince, özellikle de böyle hani haftanın sitesine atacağın bir yere gidiyorsan, yolda güzel oluyor. İnsan özlüyor yani. Ben de aslında isterdim ki yani siz dinlerken böyle haftanın sitesinden kurtulun böyle. Mutlu olun falan, full böyle. Hani hiç dert tasa, kötü bir şeyler olmasın konuşmamda. Ama olmuyor abi. Yani olmadığım birisi gibi davranamıyorum ben. Zaten de şu anda aslına bakarsanız insanların beni sevme sebebi, yani şu anki beni seven insanların sevme sebebi bir karakter değil de kendim olmam. Ben yapamıyorum yani. Hani Türkiye'de hiçbir şey yokmuş, bu sorunlar yokmuş, bu patlamalar olmuyor, bu terör sorunu olmuyor. İnsanlar saçma sapan sebeplerden dolayı birbirine girip birbirlerini bıçaklamıyorlar, boğazlamıyorlar. İnsanlar birbirlerini çeşitli sebeplerle kandırıp sömürmüyor. Bunların hepsini yok sayarak hiçbir şey yokmuş gibi işte bütün program boyunca işte Bay J'nin yaptığı gibi, bir gün işte karım beni yakaladı aldatırken, öbür gün ben bekarım, öbür gün eski karım, öbür gün hiç evlenmedi falan. Yani yapamıyorum arkadaşlar. Bakın bunu yapan videocular falan çatır çatır ünlü oldular. Okanlara, beyazlara çıktılar. Gerçi ben daha büyük bir yere çıkacağım. Daha büyük bir kanal röportaj yaptı benimle. İnşallah bayağı da bir röportaj yaptılar. Aikido ve Japon kültürü ile ilgili bayağı da bir konuştular. Hem de bayağı tanınmış birisi. Özellikle Japonya'da ve Türkiye'deki Japon severler tarafından. İnşallah kuşa çevirip böyle 5 saniye gösterip geçmezler. Göreceğiz Haziran'ın sonunda onu da. Mesela Beyaz Reis de, artık Reis diye isim gelmiyor tabii de, Türkçe olimpiyatları ile ilgili bir dergi vardı. Bizim bir şakirt bakkalımız var. İyi insandır. Hem de böyle işte gidip çıkarken şeyi falan takip edebiliyorum. Samanyolu TV'de ne var yeni? Veya işte dini yayınlardan yeni neler çıkmış falan. Onları takip edebiliyorum girip çıkarken. Orada gördüm. Beyaz Türkçe olimpiyatları ile ilgili konuşma yapmış. Zaten de internetten bakınca sunuculuğunun da Beyaz'ın yaptığını fark ettim. İşte Türkçe olimpiyatları harika bir şey. Burada gençlerimiz çok zor işler başarıyorlar, çok güzel işler başarıyorlar falan. Böyle röportaj yapmış, böyle şeyler söylemiş falan. Neyse üzülmedim. Efendi bir insandı. Biz onu hep şey diye severdik işte, memur çocuğu, memur çocuğu falan diye severdik böyle. Bayağı bir o memur çocukluğunun ekmeğini yemişti yani. Ama ünlü yaptığı kişilerden ve bize dokunamamasından ve alıp da böyle çok kalitesiz eserleri, çok kalitesiz videoları alıp koyup bir de üstüne seyrederken gülmesi falan. O yüzden bol bol küfür ediyordum yani zamanında kendisine. İşte öyle salakça şeyler koyuyorduk yani. Lost koyuyor mesela, birisi yapmış. Arkadan da böyle işte türkü falan çalıyor. İkisi birleşince adam böyle yerlere yatıyor onu seyrederken. Şeyi paylaştım. Beyaz'ın Türkçe olimpiyatlarını sunacağını Facebook'ta paylaştım. Alta şey yazmış biri: Allahu Ekber. Yazık, adam aslında çatır çatır reyleri söyleyebiliyor şu anda. İşte öyle kaldı yani üstünde. İşte sorun bu arkadaşlar. Yani bana sen milliyetçiyim diyorsun, Türk'üm diyorsun. Ve buna rağmen neden kalıp mücadele etmek yerine gitmeyi düşünüyorsun? İnsanlara da işte gidin kendinizi kurtarın diyorsun diye soranlara cevap bu işte. Çünkü sorun herkes. Yani etrafa bakıyorsun. Gerçekten arkadaşlar, sorun herkes. Şimdi mesela bana bu lafı diyen arkadaş, daha doğrusu arkadaşlar, gidip hala da Beyaz bu hareketi yapmasına rağmen gidip hala da yalan dünyayı, Beyaz'ın yalan dünyasını seyredecekler mi? Plato'nun yaptığı, Fethullahçı Sinan Çetin'in, Plato'sunun yaptığı komedi filmlerini seyredip bunlara reyting kazandıracaklar mı? Kazandıracaklar. Acun'un yetenek yarışmasını, yetenek programını seyredecekler mi? Survivor'ını seyredecekler mi? Seyredecekler. Tabii şimdi buradan da şunu diyebilirsiniz haklı olarak. E abi, Beyaz'ı seyretmeyeceğiz, Acun'u seyretmeyeceğiz. Televizyon hiç mi seyret? Ölelim mi ya? O markete gitme, dinci market. Öteki taraftan elektronik eşya alma dincilerin. Ölelim mi diyeceksiniz değil mi? Haklısınız da yani, haklı olarak. Evet, sorun işte bu arkadaşlar. Öyle bir noktaya geldi ki. Ulan gidiyorum, çubuk kraker alıyorum lan. Çubuk, bildiğin çubuk kraker yani. Çubuk kraker alıyorum, açıyorum, içinden Fethullah çıkıyor yani. Veya bir AVM'ye gidiyorsun, o AVM'den alışveriş yapıyorsun. Ondan sonra bir fark ediyorsun, o AVM bilmem kimin karısının, işte gene dincilerin bir tanesinin sahip olduğu AVM'ymiş. Oradaki dükkanlar bu insanlara para veriyor. Ona da mı gitmeyeceğiz? Ötekine de gitmeyeceğiz. Öleceğiz yani. Yani özetle bu adamlara para kazandırmadan çubuk kraker bile alamıyorsun yani. Nefes aldın mı bu adamlara gidiyor. Vergi verdin mi bu adamlara gidiyor. Herhangi bir yerden bir şey satın al, onun yüzde bilmem kaç vergisi bu adamlara gidiyor. Yakında şu da olacak: hastalandın, hastaneye gideceksin. Tamam mı bu adamların olacak? Oradan da bunlara gidecek. İlaç alacaksın, bunlara gidecek. Ekmek alacaksın, bunlara gidecek. Ben en azından bunun farkındayım. Bu yokmuş gibi davranmıyorum. Beyaz'ın bir olayı vardı mesela, çok takdir toplamıştı. 8 tane şehit verdiğimiz zaman programa ara vermişti işte. Mesela onun çok tartışması döner. Gerçekten tartışılacak bir konu aslında. Acun için şey diyorlar mesela işte, başbakanın annesi öldüğü zaman yas tuttun, bu patlamada niye yas tutmadın falan. Şimdi gerçekten düşündüğünüz zaman bunun kriteri ne diye insan düşünüyor yani. Kaç kişiye kadar eğlenceye ara vermek lazım? Kaç gün boyunca? Ben hep bunu yapmacık bulmuşumdur. Çünkü insanların tanıdıkları ölüyor, yakınları ölüyor. Sen onlarla birlikte bir gün üzülüyorsun. İki gün üzülüyorsun. Hadi üç gün üzülüyorsun. Dördüncü gün eğlence programlarına devam. Peki o insanlar ne olacak, yakınları ölen? Her televizyonu açtıkları zaman hiçbir şey olmamış gibi sizi tekrardan eğlence, işte yardırma. Yani bu işin açıkçası sonu da yok yani. birçok şeyi ben anlamıyorum. Ben hiçbir zaman, benim eğlence anlayışım o değil zaten. Yani insanları bir görüyorum, adamlar nasıl eğleniyor lan? Çok ilginç yani. Hani şu Lamia mıydı neydi, bir gemi var ya, yat mıdır nedir İzmir'de. Mesela orada çok daha yakından içeride eğlenenleri görme şansınız oluyor. Bazen de işte televizyonda falan görüyoruz. Çok ilginç abi. Yani belki de garip bizizdir. Garip benimdir yani. Değişik insan. Acayip olan benimdir yani belki. Çünkü herkes mi acayip olur? Bu çoğunluk bana acayip geliyor yani. Adamlar nasıl eğleniyor lan? Alkole abanıyorlar. Fatih Ürek bilmem ne. Uptıs uptıs şey. Türkçe pop. Serdar Ortaç bilmem ne. Hande Yener falan. Bağıra bağıra söylüyorlar şarkıları falan. Kendilerini dağıtıyorlar falan böyle. Lan ne oldu? Hayatın anlamı mı bulundu? Belki de dediğim gibi acayip olan benimdir yani. Ben evlendiğim zaman bile lan o kadar abartı bir eğlence yapmadım. Yaş gününde o kadar abartı bir eğlence yapmam. Benim zaten eğlence anlayışım yani işte arkadaşlarla bir araya gelip böyle acayip filmler, B filmleri falan böyle olur ya. Veya işte 80'lerin filmleri böyle. RoboCop 1, Terminator 1 falan. Veya işte eski böyle Van Damme dövüş filmleri falan. O tür böyle acayip filmler seyretmek. Veya işte mekanına göre ne bileyim koşmak, yürümek, denize girmek, sportif bir şey yapmak yani. Yani bu çok tartışılır. Yani kaç kişi ölünce veya kaç kişi başına kaç gün yas tutmalıyız? Bu çok tartışılır. Ama ben zaten bunu baştan anlamıyorum. İnsanlar nasıl bu kadar her şeyi damı dötü dağıtıyorlar yani. Hayatın anlamını bulmuşlar gibi. 2 saat önce o alkolü almadan önce şu derdim var, bu derdim var falan diye yakına insan. Bir bakmışsın her şeyi unutmuş yani. Yani ben hiçbir zaman yeni yılda da, yeni yıl eğlencesinde de hiçbir zaman öyle kendimi dağıtamam. Dağıtamıyorum yani. Bu insanın yapısıyla ilgili bir şey herhalde. Çünkü ne olursa olsun, ne kadar mutlu bir günüm olursa olsun, etrafımda bile acılı insanlar olduğunu biliyorum yani. Hani televizyondan veya işte Facebook paylaşımlarından falan değil yani. Etrafımda tanıdıklarımdan bile acılı insanlar olduğunu biliyorum. Dünyada bu kadar, dünya geçtim, kendi mahallemde bile ya, kendi çevremde bile bu kadar acı varken, hem insanlar olarak hem hayvanlar olarak. Çünkü kedi köpek falan onlar da benim için değerli yani. Onlar bu kadar acı yaşıyorken ben o kadar dağıtamıyorum kendimi yani. İçimden gelmiyor açıkçası. Hayvan olayı da çok ilginç değil mi arkadaşlar? Mesela Hayvanseverler Derneği, Hayvanları Koruma Derneği falan. Aslında korudukları hayvanlar belirlidir. Kedi köpek ağırlıklı olmak üzere. Öyle büyük yani. Hani diğer ülkelerde balina, fok, yunus falan. Biraz da o noktada biraz beyninizi kurcalayayım mı? Hiç şey düşündünüz mü mesela? Hayvanseverler şeyi durdurmaya çalışıyor. Hamam böceklerini ilaçlamaya falan. Veya işte akrepleri koruyalım falan. Örümcekleri koruyalım falan. Yani hani korunmayı hak eden hayvanların kriteri ne acaba? Fareleri koruyalım. Hani memeli hayvan diyorsan fareleri koruyalım derneği falan gördünüz mü hiç? O da ilginç değil mi arkadaşlar? Bizler de hayvan olduğumuz için acıdığımız ve üzüldüğümüz hayvan çeşitleri de hep kendimize yakın hayvanlar aslında. Bütün hayvanlar değil ki. İşte fok, kedi, köpek. Balıkları çok sallamayız mesela. Yunuslara daha çok böyle değer veririz falan. O da aslında yani gerçekten bir tartışma konusu. Çünkü onun da sonu yok ki. Hamam böceği de hayvan. Sonuçta gerçekten hani açık açık düşünecek olursanız bir akrepin bir kediden bir köpekten yaşamaya daha az hakkı var diyemezsiniz yani. O da hayvan sonuçta. Yani bu tamamen bizim insan adı verilen hayvan olarak kendimize yakın gördüğümüz diğer hayvanlar. Kardeş hayvanlar diyebiliriz buna. Kardeş hayvanlar. Onları korumamızdan ibaret yani. Yoksa hayvanları nereye koruyorsun abi? Nasıl koruyabilirsin yani? Evet, 19 Mayıs bu arada size bir şey ifade ediyor mu? Bugün 19 Mayıs 2013 dedim. Ne? 19 Mayıs? Kutlu doğum haftası, evet. Ben şaka olsun diye paylaştım bunu. 19 Mayıs kutlu doğum haftanız kutlu olsun falan diye. Ben hani ona da bir kutlu doğum haftası çıkartırlar mı falan. Şaka olsun diye paylaştım, gerçek oldu biliyor musunuz? İnanmayacaksınız. Bugün bir çıktım, 24, 25, 26 Mayıs Türkçe Olimpiyatları Kültür Şöleni. Türkçe Olimpiyatları daha yeni yapılmadı mı ya, birkaç ay önce? Peygamberin doğum gününü iki kere kutlayan zihniyet, Türkçe Olimpiyatlarını da iki kere yapmaları senede normaldir. Ama helal olsun bak, normal olimpiyatlar 4 senede bir mi yapılıyor? Öyle bir şey değil mi? Adamlar senede iki kere yapıyor yani. Bakalım 30 Ağustos Zafer Bayramı'na ne koyacaklar? 24, 25, 26 gene kurtulamayacağız. İzmir Fuar Alanı'nda Kemefetullah hocamızın propagandasını yaparlar. Başbakanımızın propagandasını yaparlar gene. Fahri ödül falan verirler böyle. Gene şey yazmışlar. İşte dünya çocukları toplanıyorlar falan. Yalan ha. Üste böyle afişin üstünde fotoğraf var. Ülke bayrakları falan ama böyle nasıl ülke biliyor musun? Avustralya, İngiltere, Fransa, Almanya falan. Hepsi yalan ha. Gidiyorsun dünya çocukları dediği Zimbabwe, Togo, Kongo Demokratik Krallığı falan. Yani Türk okullarının etkin olduğu yerler. Çok harika, hızlı organize oluyorlar. Nasılsa bizimkiler bilmiyor, vatandaş bilmiyor diye kandırıyor, yediriyorlar. Sokaktaki saat satan zincirleri topluyorlar. Biz bilmiyoruz diye ülke ismi uyduruyorlar. İşte Ubuntu'dan, şimdi Ubuntu'dan Ngoya Mpenza size Türkçe şarkı söyleyecek. Beraber yürüdük bir bu yollarda, beraber ıtlandık yağan yağmurda. Şimdi tıra geldi şampiyonluğa. Aslında adam çatır çatır Türkçe konuşuyor. Çaktırma. Adı da Ali aslında. Abi ben Türkçe biliyorum. Olsun. Yapıştır şu dilini damağına. Abi ben normal konuşabiliyorum. Yapıştır lan. Yapıştır bakayım. Merhaba, benim adım Empo Empenda. Hah, oldu bak. Çekik gözlü falan bulurlarsa o da şey. Endonezya'daki kardeşlerimiz falan. Neyse, geyiğin boku çıktı. Bu da mesela aynı şekilde arkadaşlar. Şimdi muhalif olan kaç kişi? Ben etrafımda görüyorum. Muhalif olan kaç kişi çıkıp da şey diyecek. Vallahi olsun, ben bu adamları tutmuyorum ama helal olsun işte, Türklüğü tanıtıyorlar falan. Türkçe olimpiyatlarını destekliyorum diyen koskoca belediye başkanı herkese yerine herkese diyor tweetinde. Şimdi bunlar Türkçeyi tanıtacaksa hiç tanıtmasınlar yani. Muhalif bir insan bile bunu diyorsa yani olsun olsun Türkçeyi tanıtıyorlar falan. Milletin enayisi, milletin salağı biziz herhalde ya. Yani yanlış mı arkadaşlar? Bir şey söyler misiniz lütfen ya? Bu olay Fethullah Hoca'nın reklamı amaçlı yapılan bir organizasyon değil mi? Ben mi yanlış biliyorum? Her seferinde bazı ünlüler çıkıp Türkçe olimpiyatlarında Okyanus Ötesi'ndeki hocaya el sallamıyorlar mı? Selam yollamıyorlar mı? Amerika'ya kaçmasının sebebi, hatırladığım kadarıyla yanlışım varsa düzeltin, örgüt kurarak Türkiye Cumhuriyeti'ni yıkmaya çalışmaya yönelik faaliyetler yapmak. Suçu bu değil miydi? Bu yüzden kaçmamış mıydı? Milletin enayisi, milletin gerizekası benim herhalde. Yani ben şunu anlamıyorum arkadaşlar. Gidip de bu tür programlara destek veriyor insanlar muhalif olduğu halde. Ondan sonra da gidip 19 Mayıs'ta gördük işte, şimdi konserden geliyoruz. 29 Ekim'de 19 Mayıs'ta bayrak sallıyor. Şimdi bu iş nasıl olacak ki yani? Sonra da bize çıkıp diyor ki işte kal mücadele et. Mücadele et derken neyi kastediyorlar hiç merak ettiniz mi? Hani mücadele et ne yap ne? Hiç merak ettiniz mi? Şu klavyenin arkasına geçiyorsun abi. İşte TC'yi silenleri biz de sileceğiz. Türk halkı gömecek bunları bilmem ne, çatır çatır yazıyorsun. O yani mücadele o. İkinci önemli olay, birçok insanın haberinin bile olmadığı. Bu sene Eurovision yapıldı ve bitti. Dün yapıldı. Ve Türkiye katılmamış, katılmayacak falan diye muhabbetler dönüyordu ama tabii Facebook'ta yazan hiçbir şeye inanamıyor artık insan. Her sene aslında Eurovision'un saçma olduğunu söylerdik değil mi? Ben de söylerdim. Çünkü gerçekten oylama sistemine kadar saçma. Kimse şarkılara bakmıyor ki. Herkes kendi kankisi olan ülkelere bol bol puan veriyor. O ona veriyor, o ona veriyor falan. O yüzden bazen diyorlar işte şunu hadi birinci yapalım falan. Tamamen politik yani. Her sene zaten aynı muhabbet döner. Bizim birinci olduğumuz sene hariç. Bir tek o zaman politik değilmiş. Irak'a Amerika ile birlikte asker yollama tezkeresi kabul edilmediği seneydi. O sene birinci olduk. Bu da mı tesadüf? Her sene bunu diyordum. Ama şimdi adamlar kaldırınca dokundu açıkçası. Çünkü dikkat etmişsinizdir, tam Kandil'e denk geldiği bir sene kaldırıldı. Tabii ki başka sebeplerden, başka bahanelerden dolayı. Lütfen şey demeyin. Ya işte tesadüf falan. Her şeyi de buna yorma falan. Tabii ki tesadüf değil. Eurovision'u arıyoruz. Türk kanalları komple camilerden Kandil yayını yapıyor. Küçükken ben de işte hatırlardım. Elimizi açardık böyle. Bıdı bıdı bıdı bıdı. O bir şeyler söylerdi. Hoca bir şeyler söylerdi. Amin diye bağırdık falan. Şimdi düşünüyorum da ne büyük günaha giriyormuşuz lan. Allah'a akıl veriyorsun yani. Bizim askerlerimizi başarılı eyle ya Rabbi falan. Amin diye bağırdık falan. Ne büyük günaha giriyormuşuz yani. Allah bilemeyecek kime destek vereceğini. Biz akıl öğretiyoruz yani. Düşün. İşte bize bol bol sağlık ve sıhhat ver ya Rabbi falan diyoruz. Hani o bilemeyecek kime sağlık sıhhat vereceğini. Biz akıl veriyoruz. Yani büyük günaha giriyormuşuz. Tövbe tövbe. Mesela Digiturk ve D-Smart olanlar bayağı bir ton para verirler. Ama sanırım ikisinde de aradığın zaman bulamazsın yani şu anda Eurovision'u. Eurovision çıkan bir kanal yoktu yani. Biz şeyden bulduk. Gürcistan kanalı vardı bir tane. Gürcistan kanalından bulduk falan. O da ben ilgilenmiyorum aslında. Ben hani bilgisayarla ilgileniyorum da. Bir taraftan işte göz ucuyla bakıyordum falan. Esas eşim ilgileniyor. İşte öyle şarkı, müzik, dünya müzikleri falan. Romanya falan da katılmıştı. O yüzden. Şimdi sadece Türkiye'de olanlara baktığınız zaman hani bu şey gibi. Klasik bir hikaye vardır ya işte kurbağayı. Aniden sıcak suya atarsan fırlar. Ama işte ılık suya atarsan ve yavaş yavaş ısıtırsan alışır ölür falan. O şekilde. Gerçekten yani yurt dışını veya orada yaşayanları görmeyen insanlar yavaş yavaş buradaki şeylere alıştırıldığı için hiçbir şey anormal gelmiyor. Bu da anormal gelmeyecek. Ama ister istemez benim Romanya ile karşılaştırma şansım oluyor eşim Roman olduğu için. O kadar sürükleniyoruz ki arkadaşlar. Yobazlığa doğru, karanlığa doğru. O kadar hızlı bir şekilde sürükleniyoruz ki. Bir tane şampuan reklamı var. Şampuan reklamında kız tişörtle güneşleniyor. Güneşin altında tişörtle güneşleniyor kız. Şey harikadır ya. Yabancı dizilerden çalarız, yabancı kliplerden çalarız. Ama hepsini Türk örf ve ananelerine uygun hale getiririz ya. O harika bir şey ya. İçinden Türk aile yapısı, ahlak ve işte neydi? Türk aile yapısına uygun olmayan görüntüleri çıkartırız, değiştiririz. Olayları çıkartırız, değiştiririz. Kafamıza göre yorumlarız falan. Türk aile yapısı. O da harika bir laf değil mi? Türk aile yapısı. Türk aile yapısı derken TRT dizilerindeki ailelerden bahsediyorlar. Hani sizin Flash TV'de gördünüz. Muhtar onu atladı. Bütün mahalle tren yaptı falan. Kocası gitti tüpçüyü eve aldı falan. Hani onlar başka ülkenin, başka dünyanın olayları. Başka gezegenlerde yaşanan olaylar. Türkiye'de yaşanan olaylar değil. Düşünsene Türk aile yapısına uygun olsun olmalı falan diye kanun kaide var ya. Sitcomlarda falan tüpçüyü eve alıyor falan kadın böyle. Sitcomlarda muhtar herkese atlıyor böyle. 30 kişi orgi yapıyor, 30 erkek falan. Türk aile yapısı. Bu şeyleri merak ediyorum mesela. Ukrayna'ya, Moldova'ya falan, Rusya'ya falan fuhuş turları var. Fuhuş turları var ya. Bu fuhuş turlarını yapanlar kim abi? Kim? Abazanlar mı? Yoksa aile sahibi insanlar mı? Evli barklı insanlar mı? Türkler mi yoksa başka bir ülkeden insanlar mı? Sırf trollüğüne yakalandıkları zaman gidip dinlerini soracağım. Arkadaşlar ateistler ahlaksızdır. Ateistlerden her türlü pislik bekleniyor. Şimdi ateist olanlar elini kaldırsın bakalım falan. Bu çok ilginç değil mi arkadaşlar? Türkiye'de yaşanan. Biz de Türkiye'deyiz ki başka bir ülkede değiliz yani. Hani başka bir ülkede olsak yedirirler bize. Türk aile yapısı falan diye. Biz de bu ülkede yaşıyoruz yani. Herkes her şeyi bilir ama televizyonda, gazetede, medyada falan bunlar yokmuş gibi farz edilir. Yakalananlar kötü olur. Onlar kötü adam falan. Yakalanmayanlar devam. O şey harika ya. Hani hiçbir özel kanalda bile artık kandil olduğu zaman camiden naklen yayın hariç bir şey bulamıyorsun yani. Lan sen değil miydin Aşk-ı Memnu'yu veren? Hangi ara imana geldin lan? Sen değil miydin Kavak Yeller'in o onu atladı o onu atladı'yı veren? Bu arada YouTube gelirleri ile birlikte, reklam gelirleri ile birlikte yatırımlar da iyi gidiyor arkadaşlar. Zaten sıfırıncı sahne, birinci sahne falan bunları çektikten sonra onları da yükleyince insanlar bayağı heyecanlanacak. Çok aksiyonlu sahneler yok. Bugün mesela birkaç mekan daha baktım, güzel mekanlar buldum. Sıfırıncı sahnede ve birinci sahnede aksiyon falan yok. Giriş sahneleri daha. Ama onlar bile insanları bayağı gazlayacağını düşünüyorum. Onları çekip koyduktan sonra da diğer sahneleri çekebilmemiz için gelecek olan yatırımların devam edeceğine inanıyorum. Arttı bile hatta şimdilik. Merak etmeyin, onların hepsi kutuda duruyor. Hazreti Ömer adaleti. Yatırım olarak yapmış olduğunuz PayPal'den bütün paralar, hepsi tamamı bir kutuda duruyor. YouTube'dan gelen reklam geliri o benim. Ona kusura bakmayın yani. Benim de yemek yemem lazım yani. Reklam gelirleri benim yani. Gerçi mesela film için yapılan yatırımları da şu mantıkla yiyebilirdim. İşte ben buradaki paraları çıtır çıtır yediğim zaman bana enerji gelmiş oluyor. Bana işte enerji gelince ben film çekmek için güç bulmuş oluyorum falan. Veya işte bu paralarla kendime işte cep telefonu aldığım zaman güzel böyle daha iyi çalışabiliyorum. Daha iyi çalışınca daha iyi film çekiyorum ama. İşte buna örtülü ödenek. Buna örtülü ödenek deniyor arkadaşlar. Rasyonilizasyon. Rationalization. Türkçesi nasıl oluyor? Rasyonilizasyon. Ondan yapıyorum işte. Tabii ki ben öyle bir şey yapmayacağım. Eğer öyle bir şey yapıyor olsaydım zaten hiçbir şekilde hiçbir yerde ilerleyemezdim. Hepsinin yeri ayrıdır. Hepsi kutuda duruyor. Ama işte örtülü ödenekten nasıl bu kadar para gidiyor? Harcılıklardan falan nasıl bu kadar para gidiyor falan? Bunu öğrenmiş oldunuz bu şekilde. Şey diyeyim mesela. Ben işte otelde bir hafta sonu yurt dışında tatil yaptığım zaman daha böyle yaratıcılığım gelişiyor. O yüzden bunu da filme yatırım olarak sayabiliriz falan. 80'lerden 90'lardan kalma eski tip mobilyalı ev arıyorum demiştim. Onu bulduk. Sahibi şu anda İzmir'de değil ama. Hatta tanıdığınız, filmlerden tanıdığınız biri, sürpriz olsun. Ayrıca oyunculuk yapacak 40 yaş üstü birini de bulduk. Eğer olursa, uyarsa yani. Bir iki deneme videosu çekti. Resmen artık birkaç kişi böyle başvurdu falan. Deneme videoları falan çek. Düşünsenize ya, audition'la falan alıyoruz artık. Vay anasını. Ankara'da oturuyor mesela o arkadaş. Abi daha doğrusu koskoca 42 yaşında falan. Ankara'dan gelecek falan. Hatta o da yatırım yaptı falan. Sağlam. En silahlardan bir tanesi onun oldu yani. Olacak daha doğrusu çekimlerden sonra. İskelet yoldaymış sanırım. O da gelecek. Evet. Şaka maka. Bir aksilik çıkmazsa hafta sonu 0. çekimimizi yapacağız sanırım. Planlarıma göre cuma gidip mekana bakmak istiyorum. Cumartesi de gidip çekime başlamak. O yüzden zaten bu kadar erken başladım podcast'i kaydetmeye. Hafta sonu çünkü vaktim olmayabilir diye. Evet, geri geldim. Salona taşındım. Şu anda çok rahat bir durumdayım. Yatak odasında yatağın kenarına tüneyerek oradan yayın yapıyordum. Şimdi hanımın artık yatma saati gelince ben de salondaki yerime geldim. Aslında her zamanki yerim de değil. Neden şimdiye kadar buraya gelmemişim? Hayret yani. Şimdiye kadar masaya oturuyordum. Masanın üstüne koyuyordum cihazı. Kendim de sandalyeye oturuyordum. Öyle yapıyordum. Şimdi burada rahat bir koltuk var. Oraya geçtim. Cihazı da yan taraftaki kanepeye koydum. Diğer tarafıma da tatlandırıcı atılmış. Sıcak ayran. Anladınız siz onu. Tatlandırıcı atılmış sıcak ayranımı koydum. Keyifli geceler devam etsin. Saat 12 olmak üzere. Kommek'le keyifli geceler. Evet, ayran demek zorundayım. Aslında öyle bir ceza yani Rütük de var da internette yayın yapanlar için şu anda öyle bir ceza var mı bilmiyorum. İçki içmek falan veya işte içkiye özendirmek falan. Televizyonda yaparsam büyük para cezası var. Oh, ayranımızı çektik. Kendimize geldik. Televizyonda yaparsan büyük para cezası var ve adamlar bildiğim böyle zabıt tutuyor ya. İşte şu kadar kere adamın içki içtiği, işte alkol aldığı tespit edilmiştir falan. Oğlum nasıl bir yerdeyiz lan? Adamlar zabıt tutuyorlar yani. Şu kadar kere ağzına içki götürdü falan. Şu kadar dakika boyunca içki içtiler falan. Adam bunun zabıtını tutuyor lan. Bana dava açılan genç ampuller videosunda. 5 dakikalık bir video yani. Uzun, kısa da değil yani uzun. 4 dakika mı 5 dakika mı? O şekilde. 5 dakika boyunca konuştuğum her şeyi yazıya dökmüş adamlar abi. Adamın mesleğine bak. Gittiğim yerde bunu anlatsam içki içti diye zabıt tuttular, tutuyorlar falan, böyle yazıyorlar falan işte. Katip şu kadar kere ağzına içki götürdü falan, içki içmeye özendirdi falan diye. Böyle bir suç var desem nereleriyle gülerler acaba bana? Şey falan, Türk aile yapısına aykırı falan. Abicim buradan yetkili mercilere sormak istiyorum. Bu ülkenin %99'u Müslüman diyorsunuz değil mi? İşte Türk aile yapısı falan. Türkiye'deki genel evlerin yıllık hasılatları belli. Alkollü içki satışının yıllık hasılatı belli. Bu kadar karıya ben mi gidiyorum abicim? Yetkili merciler lütfen cevaplar. Dava açmadan mümkünse. Dava açmadan cevaplar mısınız abicim? Bu kadar karıya ben mi gidiyorum? Ha evet, yasaklanmasın genel evler. Çünkü harbiden de öyle insanlar tanıyorum ki adam harbiden, hani Süleyman Demirel onu demiş mi gerçekten, yoksa ona mı ithaf etmişler? Ama ünlü bir sözü vardır ya genel evlerle ilgili. Harbiden de öyle insanlar tanıyorum yani. Adam gitmese bize atlayacak yani. Onlar gitsin yani. Gerçi mesela işin ilginç yanı, çoğunluk onları da oluşturmuyor ki. Evli barklı adamlar gidiyor bir ton. Veya işte belli bir yaşa gelince tecrübe sahibi olsun diye işte dayısı amcası elinden tutup götürüyor falan. Askerde kaydolacakken ne kadar çok askerlik anısı anlatıyorum değil mi arkadaşlar? Kısa dönem askerlik yapmış birisi için biraz fazla mı anım var? İlk kayda gittiğimiz zaman orada tabii herkes üniversite mezunu. Orada işte yedek subay bilmem ne, kısa dönem falan, onları belirleyecekler falan. Sınava falan giriyorsun. Orada işte hemen birkaç saat içinde zaten kaynaşıyorsun. Muhabbete falan giriyorsun. Biz orada fark edeceksiniz. Yani o kadar uzaylıyız ki yani. Genel ev muhabbeti nasıl açıldı orada? Hatırlamıyorum, bilmiyorum. Ama şey falan yapıyorlar. Ne, siz gitmediniz mi? Hiç mi gitmediniz falan? Hani gitmemeyi acayip bir şey olarak görüyorlar falan. Normal askerlikte de gene bir üniversite mezunu Konyalı vardı. Ama ağır Konyalı yani. Tam Konyalı'dan başkasına bastırmam Konyalı yani. Adam bir de kuryeydi. Her gidip geldiğinde bize maceralarını anlatırdı. Bugün bu karaya gittim, şu gün şu karaya gittim falan. Detaya kadar girerdi. Bir gün basılmış falan. Uzaylıyız arkadaşlar biz. Yemin ederim uzaylıyız ya. Ama mesela orada da çok arkadaşım olmuştu. Hızlı bir şekilde, hani kimse sizi tanımıyor, herhangi bir fazlalığınız yok ama işte astronomi mezunu bilmem ne falan deyince o oradan bir şeyler soruyor, oradan bir şeyler soruyor. İki espri falan yapıyorsun. Hemen adın komiye çıkıyor zaten falan. Bir anda böyle popüler bir adam oluyorsun falan. Gerçi öyle bir ortamda popüler olmak da çok sağlam değil ya. Hani fazla da popüler olmayın yani. Evet, özel istek sorular vardı. Neredeyse unutuyordum onları. Gerçi unutsan da bir şey fark etmez. Yarın falan devam ederim büyük ihtimalle. Konu kalırsa. Bir seyircim şeyi sormuş. İşte buradan gitmeliyiz falan diyorsun. İşte hatta kafanda tanımlamışsın falan demiş. İşte insanların birbirine saygısı olduğu, insanların çöp atmamayı bildiği falan. Daha çok bizim zihniyetimizde insanların olduğu falan. Şeyi sonra yani nereye gitmeyi tavsiye edersin? Veya işte gidersek arkadaşım şöyle şöyle dedi, pişman olursun falan dedi. Sen ne diyorsun bu durumda? Gidersek de nereye gidelim falan? Bu sorunun cevabı tamamen size göre arkadaşlar. Sizin karakterinize göre. Sizin kim olduğunuza göre yani. Birçok insan Avrupa'da, Almanya'da falan çok rahat, çok mutlu olduğunu söylüyor. Ben mesela Avrupa ülkelerini düşünmem. Avrupa ülkelerinin çoğunda PKK'lılar cirit atıyor. Ve burada ne olursa olsun terör örgütü diye geçiyor yani. En azından hala da adı terör örgütü diye geçiyor. Hani oralarda falan şey, özgürlük savaşçıları falan. Faşist Türklere karşı işte özgürlük savaşçıları falan. Hani hiçbir şekilde derdini anlatamazsın da yani. Bir yaşındaki bebekten mi istiyorlar özgürlüklerini diye anlatamazsın yani. Okul bombalayarak mı istiyorlar özgürlüklerini falan. Onların fotoğraflarını falan paylaştım. Bir tane adam var, yabancı. Kendisi İRA teröristi. Kankisi APO'yu barışçıl, etkileyici lider olarak Time'ın en önemli liderleri kategorisine koymak istiyor. Barış lideriymiş kendisi. Nobel Barış Ödülü'ne zamanında bir PKK'lı gösterilmişti. Onu hatırlıyor musunuz? Aday. Sonra alamadı galiba. Aldı mı alamadı mı bilmiyorum ama aday gösterilmesi bile yeterli yani. Gerçi Orhan Pamuk edebiyattan gösteriliyorsa PKK'nın da barıştan gösterilmesi gayet normaldir yani. Ben de işte bu adamın APO'yu aday göstermesine kızıp bu adama Twitter'dan bu teröristlerin yaptığı işte çocuk katliamlarının fotoğraflarını falan paylaşalım diye öyle bir kampanya başlattım arkadaşlar arasında. Arkadaşlar da sağ olsun destek verdiler. En azından birkaç yabancı bile görse bu olayı. Video yapmayı da düşünüyorum ama yapacak mıyım bilmiyorum. İngilizce bir video. Yabancı insanların görmesi açısından. Kimlere özgürlük savaşçısı dediklerini bilsinler en azından. Ben bu fotoğrafları paylaşınca birisi hemen çıkmış. Ya gündemin çok gerisindesin. Bu fotoğrafların devlet destekli kontra gerilla tarafından yapıldığı ortaya çıktı. Ortaya çıktı. Arkadaşın hemen profiline baktım. Ve siyasi görüşünü gördüm. O siyasi görüşteki arkadaşların özelliklerinden bir tanesi kesinlikle PKK'ya toz kondurmazlar. Ne kadar ilginç. Dincilerle bu arkadaşların aslında birbirlerine kanlı bıçaklı düşman olmalarına rağmen bir sürü ortak özelliklerinden bir tanesi. Herhangi bir kanıtları var mı? Kontra gerilla olduğu ortaya çıktı. Mesela bu haber nerede yayınlanmış? Gene kendi dergilerinde değil mi? Yakındır arkadaşlar. Birkaç seneye kadar şu olacak yani. Aslında PKK hiçbir terörist eylem yapmamış. Onların hepsini işte kontra gerilla, Ergenekon, ordu falan yapıp bu masumların üzerine atmış. Yani başka bir deyişle BDP'liler, işte APO, Karayılan devamlı medya üzerinden insanları tehdit ediyor. Şu istediğimizi vermezseniz işte ortalık kan gölüne döner, bu istediğimizi vermezseniz şunu yaparız falan tehdit ediyor. Sonra işte bu eylemler olduğu zaman üstleniyorlar. Ama bunların hepsi aslında yalanmış. Ergenekon yapıyor işte kontra gerilla, ordu. Neyse arkadaşlar, gene işin siyasi boyutuna girip tadımızı kaçırmayalım. Boş verin şimdi, gülelim eğlenelim. Sallayın. Lafın başını unuttum lan. Ne diyordum ki ben? Oradan oraya atladık, oradan oraya atladık falan. Ha, hatırladım lan. Hangi ülkeye gidelim diye soruyordun. Bu sebeplerden dolayı Avrupa düşünmüyorum. İkincisi, en iyi konuştuğum dil İngilizce olduğu için, daha doğrusu en iyi konuştuğum yabancı dil İngilizce olduğu için genellikle İngilizce konuşulan bir yer düşünüyorum. Şu an zaten düşünüyorum demiyorum, artık belli oldu da söylemeyeceğim, sürpriz ama gidince görürsünüz. Mesela Avustralya'da bir sürü Türk var. Onlar gayet memnun hayatlarından. Avustralya'da yaşayan Türk tanıdığınız varsa onlara sorabilirsiniz. Orada da gerçi Avustralya'da ozon tabakası delik ama Kanada mesela soğuk ve bol yağmurlu olmasına rağmen çok rahat, acayip kafalar rahat bir yer, mekan. Kanada'da yaşayan arkadaşınız varsa ona sorabilirsiniz. Amerika'nın bazı eyaletleri. Amerika'nın eyaletlerinin bir kısmı şu anda yaşadığınız şehirden daha kötü olduğu kesin yani. Bir kısmının. Eğer Amerika'ya gidecekseniz de aynı şekilde orada yaşayan ve gene işte yani size uygun olan bir eyalet, bir şehir bulup gitmeniz lazım. Orada yaşayan tanıdıklarınızın da tavsiyeleri üzerine. Yani tamamen bu sizin zihniyetinize bağlı. Mesela eğer Müslümansanız birçok yerde size çok fazla batacak şeylerle karşılaşacaksınız. Mesela çocukluğunuzdan beri domuz eti, şeytanın yiyeceği falan olarak tanıtıldı size değil mi? Ben şeyi falan hatırlıyorum ya böyle. İşte eski Kara Murat türü falan filmlerde kötü böyle Bizans imparatoru falan zorla böyle mahkumlara domuz eti yedirmeye çalışırdı. Ha ha ha ha falan yapardı böyle. Hani birçoğunuza domuz eti deyince o böyle her Bizanslı filmde kötü adam olan böyle pos bıyıklı, sarı bıyıklı bir adam var ya, o gelir aklınıza değil mi? Bu şekilde şeytan yiyeceği olarak size doğduğunuzdan beri gösterilmiş olan bir yiyecek orada çok sık tüketildiğini göreceksiniz. Yani mesela gidiyorsunuz bir orada bir aileyle tanışıyorsunuz falan. Veya işte bir arkadaşınız oluyor, arkadaşınızın annesi babası falan. Çok böyle on numara insanlar falan. Çok saygıdeğer. Size böyle iltifatlar eden falan. Kurabiye falan yapan böyle öyle. Pay falan yaparlar ya, Amerikan annesi. Falan filan bu şekilde on numara böyle bir teyze. Ana bir bakıyorsun önüne domuz eti koyuyor. Domuz eti yemez misin Ahmet? Camdan dışarı fırlarsın yani. Ne olduğunu anlayamazsın. Yine mesela burada mesela gerçek doğru dinin İslam olduğu sabittir. Bazı ortamlar öyle homojen ortamlar ki herkes Allah der. Allah, Allah yani başka bir tanrının olma ihtimali bile yoktur. Ama oraya gittiğin zaman herkes İsa diyecek. Çünkü onlar da son gerçek dinin kendi dinleri olduğunu düşünüyorlar. Bunun haricinde de herkesin kriteri farklıdır. Herkesin kendi kafasındaki cennet farklıdır. Kimi çok güzel böyle bir yer ister. Denize girebileceği plajlı milajlı. Kimi dağlık mağlık bir yer ister. Kimi bunlar hiç önemli değil. Kızları güzel olsun der mesela. Kimi kızlar teklif etsin der. Kimisi de bunların da önemi yok. Sadece insanın insana saygısı olsun der. Bence tek önemli olan bu. Gitmeden önce ben 32-33 sene Türkiye'de yaşamış olacağım. Yeterli. Bu süre zarfında beni buradan soğutan olay insanların saygısızlığı. İnsanların en tepeden, hani hep tepedekilere suç buluruz. Ama en tepeden en aşağıya kadar şark kurnazlığı. Seni tuttuğu zaman öpmeye çalışması. Yani bu var olduğuna inandığım şehirler var arkadaşlar. Ben var olduğunu biliyorum yani. Orada yaşayan arkadaşlarımdan. Gerçekten böyle yerler var. Senin benim gibi insanların çoğunluk olduğu. Zaten zihniyet önemli değil mi? O ülkeler işte daha zengin, daha gelişmiş diye bırakıyorsun. Hayır, alakası yok. Bana küçük geliyor burası. Neden küçük geldiğini söyleyeyim. Ben bir iş yaptığım zaman o işi dibine kadar, elimden gelen son kalitesine kadar yapmaya çalışırım. Ama burada yaptığın zaman seni direkt alaşağı etmeye çalışıyorlar. Direkt çıkıntı oluyorsun, sivri oluyorsun yani. Sığmıyorum işte ya. Bu açıdan, bu sebepten dolayı sığmıyorum buraya. O yüzden de böyle göt gibi kaldık. Kaç yaşına geldik? Hala şöyle maaşlı bir işim yok yani. Evet, doğru olan milliyetçi olmaktır. Yaşadığın ülkenin çıkarlarını ön planda tutmandır. Vatanını en çok seven, işini en düzgün yapandır. Hadi burada işinizi düzgün yapmaya çalışın, ne olacak? Yani Türkiye'de yaşıyorsanız ve yaşayacaksanız milliyetçi olmayın arkadaşlar. Daha önce de söyledim bunu zaten. Türkiye'de yaşayacaksanız olmayın. Çünkü sizin Silivri'ye gitmenizi istemiyorum. Veya dürüstlüğünüzden dolayı veya işte fazla çalışıyorsunuz diye başınızın ezilmesini istemiyorum yani. Sadece birilerini tanıdığı için beceriksiz, yeteneksiz bir herifin altında hayatınız boyunca çalışmanızı istemiyorum. Bana işte cennet vatanımız niye gidiyorsun kal mücadele et diyen arkadaşlar, her şeyden önce kendi hayatlarını bence gözden geçirmeliler. Benim kabul etmediğim şey budur işte. Ben eğer bir konuda kendimi geliştirdiysem, o konuya acayip emek veriyorsam, çalışıyorsam hak ettiğimi de almak isterim. Bu bir. İkincisi de birçok arkadaşa yine bunu konuşuyoruz işte, nereye gitmeli, ne yapmalı. Aslında şey, podcastlerde hep anlattım bunları daha önceden. De şey yapmak istemiyorum, götü kalkmış ünlüler gibi. Ya işte podcastlerde konuştum ya, git bak falan. Onu demek istemiyorum. Uzun uzun böyle konuşuyoruz falan. Tartışıyoruz işte, hangi ülke daha iyi. Bak şunun şusu var, bunun busu var falan. Şunun şu şehri iyi falan, bunun bu şehri iyi falan. Avrupa'da da iyi yerler var yani. Şehir olarak düşünecek olursan iyi şehirler var. Her şehirde de PKK'lı yok yani. Bunları falan konuşuyoruz. Ondan sonra işte ama işte param yok, nasıl yapmak lazım, işte şu kadar maaşım var. İşte o maaşı şuraya koysam, bunu buraya koysam falan. Şu kadar zamanda böyle para yaparım falan. Böyle tartışıyoruz falan. Şuraya mı gitsek, buraya mı gitsek falan. En sonunda işte karara varıyoruz falan. Tamam abi şöyle yapalım falan. Birkaç hafta sonra bir bakıyorum eleman araba taksisine girmiş. Araba almış taksisine girmiş. Motor almış taksisine girmiş. Şimdi döverim ben seni. Döverim yani. Şimdi birçok kişi bu podcast'i, şu sözleri duyunca aa benden bahsediyor diyecek. Keşke bir kişi iki kişi olsanız abi. Her birinizin kafasında kızılcık sopası kırsam 200 hektarlık orman telef olurdu. Hazır yangın mevsimi de başladı. Bir ormanda biz kuruturduk yani. Döverim abicim. Sana şuraya bir tane şempanze, bir tane bonobo, bir tane rhesus makak getirsem adamlar seni ayıplar, bu kadar mı maymun iştahlı olur bir insan diye. Neden böyleyiz arkadaşlar? Çoğunluğumuz neden böyle lan? Çıldıracağım. 2008'den beri Aikido dersi veriyorum. Daha renkli kuşak öğrencim neredeyse yok yani. Bir iki tane var, o da zorla. Çünkü renkli kuşak olanlar, siyah olanlar falan gidiyorlar. Birçoğu renkli kuşağa bile gelemiyor. Kahverengiye falan bile gelemiyor yani. Ama nasıl muhabbetler? Şunu yaparız, bunu yaparız abi işte. Gösteriye çıkarız bilmem ne, ben sana adam bulurum falan. Siyah kuş işte şeyi falan sorarlar hemen. İşte ben ikinci, üçüncü dan olmak istiyorum. Kaç senede olabilirim falan. Daha iki ders gelmiş adam böyle. Şeyi de anlarım bak. Birkaç ders gelip ondan sonra gelmesi, derim ki sarmadı. Yok, derslerden sonra böyle. Dersten sonra şunu yaparız, bunu yaparız bilmem ne. Sonra işte arkadaşlar bırakmadı. Bir de mesela çok fazla şey var. Sınav. Sınav çok var abi. Vize var, final var. Vize var, final var. Bilmem ne vizesi, bilmem ne final, bilmem ne ara sınavı, bilmem ne bütü. 4 mevsim sınav. Yaz da sınav var, kış da sınav var. Sonbaharda sınav var. İlk vizeler. İlkbaharda sınav var. 4 mevsim. Her ay birilerinin sınavı var. Bu gavurun bu kadar sınavı yok lan. O heriflerin bu kadar sınavı yok. Herifler aya çıktı abicim. Yani şeye bu kadar sınavı koyan adamları soruyorum. Bir. Sözüm yani. Bu kadar sınavı koyan adamları sözüm. Adamlar aya çıktı. Heriflerin bu kadar sınavı yok. İkincisi de sınavın olduğu zaman ben nasıl devamlı gitmeye başardım? Sınavın bir gün sonra sınavım vardı gene gidiyordum. Çünkü bir saat spor yapman, bir saat Facebook'a girmenden çok daha hayırlıdır. Eğer sınavın varsa. Çünkü o senin kafanı dağıtır. Birçoğu da bahane ediyor, onu da biliyorum yani. Ama sonuç itibariyle hiç böyle ileri kuşak öğrencim olamadı yani. Ve artık seneye de gidiyorum zaten. Belki orada gittiğim yerde bir yer açarım. Tabii sadece Aikido'da geçerli değil bu. Her konuda geçerli abi. Yani kafanda bir plan olması güzel. Bir sürü ben güzel laflar söylüyorum işte. İmkansızı hayal et falan. İşte hayal edebilirsen, hayalini kurarsan hiçbir şey imkansız değildir falan böyle. Bir ton güzel laflar söylüyorum. Herkes diyor ki ooo abi ne güzel konuşuyorsun falan. Evet ya falan hayal ediyoruz. Hayal de bitmiyor ama. Siz yanlış anladınız beni herhalde. Hayalini kurun. Secret değil yani bu. Ha, bu secret değil abicim. Bu başka bir şey. Hayalini kuracaksın. Ondan sonra da onun peşinden gideceksin artık. Yaptığın şeyler de önemli. Artı yaptığın şeyler kadar yapmadığın şeyler de önemli. Benim de zamanında 1-2 sene öncesinde bir dönem vardı gerçekten maddi olarak sıkıntıda olduğum. Öğrenci sayısı azdı. YouTube'dan gelir diye bir şey yoktu zaten. Bir işe, maaşlı bir işe gireyim diyordum yani. Sırf buraya bağlanmamak için girmedim. Yani bu benim yaptığım plan. Ta 2011'de yaptım ben bu planı. 2011'de yaptım. 2012'de olmadı. Olacağını düşünüyordum. 2013'te şimdi oldu gibi. Ve 2014'e kadar hala da devam da edecek yani. Bir sürü daha bir şeyler yapmamız lazım. Yazın mesela şöyle söyleyeyim. Yazın full çalışacağım. Full video çekeceğim. Güneşin alnında da olsa hiç önemli değil. Ve öğrencilerim geldiği sürece ben de Aikido'ya geleceğim. Yani bu sene tatil de yapmayacağım. Geçen sene zorunlu olarak yapıyorduk. Öğrenciler gelmeyeceğiz falan diyorlardı. Tatile çıkacağız falan diyorlardı. Ama bu sene gelmeseler bile o boşluğu video çekerek kapatacağım yani. Mutlaka çalışacağım. Yani arkadaşlar hayal kurmakla da bitmiyor işte. Yaşınız ne olursa olsun artık kafanıza koyacaksınız. Ben şunu yapacağım diye. Ve o andan itibaren yaptığınız her hareket bu planınıza, bu hayalinize yönelik olacak. Python'a bedava klip çektim. Kim kime bedava iş yapıyor yani. Birincisi muhalif olduğunu sevdiğim için ve ne kadar emek verdim biliyorsunuz yani 2 ay falan 2-3 ay emek verdim ben ona. Birincisi muhalif olduğunu sevdiğim için. İkincisi de olur da bir gün yabancı bir ülkeye gidersem, kabul edilirsem işte oraya gittiğim zaman da işte filmcilikle ilgili bir yere girmeye çalışabilirsem veya işte bir kadro ekip, yeni sıfırdan ekip toplamak istersem adamlara göstereceğim kaliteli ürünler, çekimler, klipler olsun diye. Bunu düşünerek yaptım. Anlatabiliyor muyum? Yani hiç kimseye bir anda böyle kısa sürede bir şey verilmez. Uğraşacaksın. Kaç sene olursa olsun, kaç senelik planın olursa olsun uğraşacaksın. Daha önce demiştim. Bir senenin bile sizin için kıymeti olabilir. Özellikle de gitmeyi başarırsam oradan size daha ayrıntılı bilgi verebilirim. Şöyle yapın, böyle yapın falan diye. Yani size de yol açacağım kesin bir şey o da. Benim için şu anda önemli olan arkadaşlarımın arasına önemli olan iki kesim. Birincisi sizler. Yani bizim gibi düşünen insanlar. Çünkü ne yazık ki daha önce de söyledim. Kendisine hayrı olmayan insana ben hiçbir şekilde yardım edemem. Hiç kimse yardım edemez. Kendisine hayrı olmayan insan hiç kimse yardım edemez. Bu kadar fakirlere yardım derneği var. Hem dünyada hem Türkiye'de. Ve bunlara milyonlarca TL, milyonlarca dolar aktarılıyor. Neden hala da bu kadar çok fakir insan var, aç insan var? Bu kadar çok açlıktan ölen insan var. Bir tane sebebini söyleyeyim. Bu insanlara gidip de doğum kontrol yapın. İşte al bu prezervatif. 2 tane yapmışsın. Geliri düzeyin belli. 3. artık yapma, bu 2 tane çocuk insan gibi yetişsin en azından. Dediğin zaman sizi o prezervatifle döverler yani. Hani nasıl yaparlar bilmiyorum ama o prezervatifle döverler sizi yani. Bunları sallamıyorum. Bunlar gerçek olaylar. Bildiğim için söylüyorum yani. Veya şunu düşünün. eline geçen her parayla kumar oynayan, içki içen bir adama sen istediğin kadar milyonlarca TL para yardımı yap. 3 ay sonra gene batar. Önce kendinize yardım edebileceksiniz arkadaşlar. Önce kendinize yardım edeceksiniz. Birincisi bu kesim, yani sizler. İkincisi de bizim hakkımızı aradıkları için içeriye atılmış kişiler. Bunlara gerçekten hani slogan atmak, bayrak sallamak, bilmem ne yapmak haricinde elle tutulabilecek nasıl bir yardım yapabiliriz diye düşünüyorum hep. Ya benim aklımda şey var mesela. Kısa film çekip insanların görmesini sağlamak yani. İnsanları uyandırmaya çalışmak. Bilmiyorum başka ne yapabiliriz. Bu iki kesim. Bir de şeyler var tabii. Hala akıllanmayan, hala da işte hapse girme tehdidi olduğu halde muhalefet yapmaya devam eden insanlar var. Şey muhabbeti vardı bir ara, Muharrem İnce'nin dokunulmazlığı kaldırılmaya çalışılıyor falan diye. Olsa hiç şaşırır mısınız? Ben hiç şaşırmam. Zaten mecliste gerçekten muhalefet yapan birkaç kişi var. Onları da tek tek sustururlar, olur biter. Terörist merörist derler, sustururlar, ne olacak? Ve tabii esas yazarlarımız var. Sanatçılarımız var. En son biri bir şey paylaşmış. Ne kadar muhalif insan. Bakın daha önce ben böyle bir şey görmedim, biliyor musunuz? Yani şimdiye kadar çok muhalefet yapan Özal'a, Demirel'e, Ecevit'e, Tansu Çiller'e, Erbakan'a muhalefet yapan çok sanatçı gördüm. Ama şimdiye kadar böyle bir şey görmedim. Her kim muhalefet yapıyorsa tak terörist damgası. Tak işte Yahudi bilmem ne. Bunların Yahudi olduğunu biliyor muydunuz falan. Direkt böyle adi iftiralar yani. Hani beyaz bir adam bunun zenci olduğunu biliyor muydunuz demek gibi falan. AKP sayfalarında bunları paylaşıyorlar işte. Bunlar gizli Yahudi falan diye. Uğur Dündar öyleymiş falan. Kemal Sunal'ı koymamışlar bak. Kemal Sunal öldüğü için o yırttı yani. Ölmeseydi o da olacaktı o listede. Ne kadar ilginç değil mi arkadaşlar? Yani ben o yüzden diyorum işte Yılmaz Özdil, Emin Çöreşen, Bekir Coşkun. Güzel yazıyorlar ama işlevi yok. İşlevsel değil. Sonuç getirmez. Neden? Çünkü bilen zaten her şeyi biliyor. Biz artık biliyoruz yani. Neyin ne olduğunu biliyoruz. Kimin içinde, kafasında ne olduğunu biliyoruz. Bilmeyen insan da işte görüyorsunuz abi. Olay şuymuş. Her kim bu adamlara muhalefet yapıyorsa bunlar Yahudi çıkıyor, terörist çıkıyor, bilmem ne çıkıyor. Ama üstüne Yahudi kıyafetiyle poz veren adam Yahudi değil. Adam diyor ki bana Türk milliyetçiliğiyle falan gelmeyin diyor. Hiç kimse bunda bir sorun görmüyor. Adamlar APO ile masaya oturuyor. Hiç kimse bunda bir sorun görmüyor. Şunda bile yani hani APO'yu süreci dahil ettik falan filan dendikten sonra bile adamlarda bir kıpırdama olmuyorsa zaten beyin ölümü gerçekleşmiş yani. Beyin ölümü gerçekleşmiş abi. Sen kime laf anlatıyorsun yani? Bir şey sormak istiyorum mesela. Yine işte bir sürü seyircimden son zamanlarda mesaj gelmeye başladı. Abi bu sahte fosil sergicileri gene çıktı piyasaya, ne yapalım diye. Nerelere geliyorlar biliyor musunuz arkadaşlar? Okullara geliyorlar bu sefer. Liselere falan. Üniversitelere biraz zor gelirler de. Gerçi üniversiteleri de zihniyetine göre bazı üniversitelere girebilirler. Okullara, eğitim kurumlarına giriyorlar. Soruyorum nasıl olabilir böyle bir şey? Yani çünkü mesela Ege Üniversitesi biyoloji bölümüne gittiğin zaman oranın da fosil sergisi var. Ama orada ara formları gösteren bir fosil sergisi var. Ve oradaki tabelalarda, illüstrasyonlarda işte bu hayvan nasıl evrimleşmiştir, şu hayvan nasıl evrimleşmiştir, tek tek hayvanların evrimini anlatan tabelalar var, yazılar var. Ve tabii bu fosillerin her birinin katalog numarası da yanında yazıyor. Sen okuluna bu insanları sokarken bu fosillerin katalog numarası olmadığını biliyorsun. Biz bu lafı çok söyledik. Yakında yan tarafa bir sayıda yazı verirler. Çünkü olayları o zaten. Sen bunu biliyorsun. Üniversitelerde, biyoloji bölümlerinde fosillerin yanında hayvanların evrimini anlatıldığını biliyorsun. Buna rağmen bir eğitim kurumuna bu insanların girmesine nasıl isim veriyorsun? Bunu soruyorum öğrenciye, bunu bana söyleyen arkadaşa. Abi diyor zaten onlar aynı zihniyet. Şimdi ben çocuğumu nasıl okutayım abicim böyle bir ülkede? Nasıl okutayım yani? Büyük ihtimalle anlaşmışlardı, onun kankisidir. Dinci bir lise ayarlamıştı. Anadolu Lisesi ama yani. AKP'nin baskın olduğu bir şehir. Ama Anadolu Lisesi yani. İsvaş'a bile geldiler. Bu insanlar, bu yetkililer, bu müdürler şu kadarcık şeyi nasıl bilmezler ya? İsvaş'ta tepki topladı, sonra gittiler. Veya şunu söyleyeyim, parayla satın alınamayacak bir şey var mı bu ülkede? İşte her şey satılık olmamalı yani. her şeyin satılık olmadığı bir yerde yaşamak istiyorum. Koskoca beyaz dediğimiz arkadaş aslında yandaş falan değil. Yandaş olmadığını biliyorum. Kendine yandaş. Bazı ünlüler var. Hülya Avşar da öyle mesela. Kendine yandaş. Yandaş olmadığını biliyorum. Ama parayı bastırıyorsun. Gidiyor Türkçe olimpiyatlarının reklamını yapıyor. Sunuculuğunu yapıyor. Umurunda mı onun? Ülke bölünmüş gitmiş umurunda mı yani? İşte ben ufak tanınmayan bir insan olmama rağmen 3 kuruşun işte reklamdan şu kadar tıklanırsa böyle olur da şu kadar şu olursa böyle olur. Şunun hesabını yapan bir adam olmama rağmen hiçbir para birimi bana öyle bir şey yaptıramaz. Hiçbir para birimi. Ben mi büyüğüm? Beyaz mı büyük? Acı mı büyük? Ben kendimi daha büyük hissediyorum. Çünkü özgürüm. Çok özgürüm ya. O kadar özgürüm ki herkese atar yapıyorum yani. Hani genelde çünkü şeydir, muhalifsen bile bu sefer iktidarın karşısında olan gruplara yakın falan olursa onlara bir şey demezsin falan. Yok öyle bir şey yok. Herkese atar. Alayına gider yani. Gerçekten bu Yaşar Usta'nın konuşması var ya, Münir Özkul'un. Gerçekten dinlediğim, özellikle filmin içinde bulunan sözlerin içinde en güzeli o. En güzellerinden biri en azından yani. Çok doğru çünkü. Birçok insan aşırı zengin olabilir ama eli ayağı bazılarına bağlıdır. Bağlıdır yani. Hani ben böyle zenci gibi agresif konuşuyorum. Çünkü hiçbir tarafım hiçbir yere bağlı değil ki. Hala da hakkımda şey yazıyorlar. İşte ünlü oldu, götü kalktı. Kendisine çok güveniyor, yakında çakılır falan filan. Hala daha bunun muhabbetini yapıyorlar. Boşuna beklemeyin arkadaşlar. Çakılmayacak, böyle bir şey olmayacak. Neden? Çünkü altyapımı çok iyi hazırladım ben. Şu anda sizin çok ünlü dediğiniz televizyon ünlüleri çakılabilir. Ama ben çakılmam. Yarın bir gün insanlar Kıvanç Tatlıtuğ'a mesela senin yüzün eskidi diye veya ters bir şey söyledi diye rol vermeyi kesebilirler. Bunun yüzü eskidi, daha yeniler çıktı falan diye. Biz zamanın ne jönlerini gördük abi. Zamanın ne Kıvanç Tatlıtuğ'larını gördük yani. Şimdi Fox'ta yan karakter oluyorlar ancak. Çünkü benim patronum yok. Hesap verdiğim hiç kimse yok yani. Her şeyi kendim hazırlıyorum. Kendim hazırlıyorum. İnternete yüklüyorum. Bitti. Şu an beni bitirebilecek tek kişi gene kendimim. Saçma sapan işte ben nasılsa ünlü oldum diye saçma sapan işler yapmaya başlarsam, kalitesiz işler yapmaya başlarsam, ne bileyim huzur verir falan, zorlama huzur verir falan yaparsam böyle çok tutuluyor falan diye. Veya kalite kasmak yerine nasılsa herkes beni seyrediyor diye saçma sapan videolar çekersem o zaman biterim. Ama benim hiçbir zaman konum bitmiyor. Bitmeyecek de yani. Konu devamlı var. Kısa filmler içinde, skeçler içinde konu devamlı var. Daha da önemlisi o Rocky 3'teki Eye of the Tiger. O da her zaman için var bende. Çünkü hiçbir zaman evet geldim, İşte istediğim yere geldim, oh ünlüyüm falan. Hiçbir zaman böyle bir şey demiyorum, demeyeceğim de. Çünkü her zaman için peşinden gittiğim, yakalamaya çalıştığım birileri var. Özellikle kalite olarak. O yüzden övünerek söylüyorum ki bu işe ilk başladığım zamanlarda nasıl emekle yardırıyorsam hala da aynı emekle yardırıyorum. Bunu da gurur duyarak söylüyorum yani. O yüzden bunu da boşuna beklemeyin. İşte çakılacak da bilmem ne olacak. Evet, ne diyordum? O yüzden bu şekilde düşünecek olursanız ben kendimi daha büyük hissediyorum. Çünkü lan şunu söyleyeyim mi, söylersem ne olur ya falan. Böyle bir düşüncem yok yani. Aklımda ne varsa, içimde ne varsa söylüyorum. Para kazanırken, sadece para kazanırken değil aslında, hayattaki her şeyde. Bir şey alıyorsanız mutlaka karşılığında bir şey verirsiniz. Bu hiçbir zaman karşılıksız olmaz. Para kazanıyorsanız ya emek verirsiniz, ya zamanınızı verirsiniz, ya özgürlüğünüzü verirsiniz, ya da şerefinizi verirsiniz. Benden çok daha fazla para kazanan ama depresyondan çıkamayan bir sürü tanıdığım arkadaşım var. Çünkü hayatları o olmuş artık yani. Ve hiç sevmedikleri bir işte, hiç sevmedikleri insanlarla birlikte çalışmak zorundalar. Bu şekilde düşünürseniz aslında en kârlı benim işim. Çünkü bir taraftan para gelirken bir taraftan da kendimi geliştiriyorum. Yani bir şey aslında harcamıyorum yani. Enerjimi, emeğimi veriyorum. Ama bir yandan da kendimi hep geliştiriyorum yani. Kendime bir şeyler ekliyorum, ekleme şansım oluyor. Kimi insan özgürlüğünü verir dedim. Veya zamanını. Şeyleri görmüşsünüzdür böyle Çeşme gibi, Kuşadası gibi yerlere giderseniz. Oradaki hiç mağazalara girdiniz mi? Ben normalde hayatta girmem de arkadaşlarla gitmiştik. Onlar öyle geyik olsun diye girdiler. Ben de onlarla girdim yani, yoksa girmem. pantolon gösteriyor 780 euro mu? 780 dolar mı? 780 lira mı? Ama pantolon o kadar çirkin ki bedava size verdiler, giymezsiniz yani. Bu söylediğim şekilde maaşlı böyle advertising türü bir işte çalışan orada bir arkadaş vardı bayanlardan. Bizim bir arkadaşın kız arkadaşıydı. Ona sordum. Dedim kim alıyor bu pantolonları? Sonra o anlattı. Dedi bazı insanlar var. Gerçekten de hani düşününce harbiden de var yani. Bazı insanlar var. İşlerinden dolayı, pozisyonlarından dolayı çok iyi paralar kazanıyorlar ayda. Çünkü şirkete çok iyi para kazandırıyorlar. Dolayısıyla kendileri de çok iyi para kazanıyorlar. Ama sürekli çalışmak zorundalar. Doğru düzgün izin bile alamıyorlar. Yapacak hiçbir şeyleri yok. Ne yapacak yani? Yani dağ mı çıkacak? Ne yapacak yani? Himalayalara mı çıkacak yani? Yapacak hiçbir şey yok. O yüzden hani ne yapacak böyle? İşte gidiyor böyle şeyler alıyor. Çok ilginç. Ama gerçekten düşündüğünüz zaman doğru. Motorcular var mesela. Benim tanıdıklarımdan da çok var. Hani eskiden motorculuk şeydi böyle serseri serseri işiydi. Şimdi en iyi geliri kazananlar. Çünkü yok yani başka harcayacak yeri yok. Vakti yok, zamanı yok. Motor alıyor işte kendisine. Bayağı iyi yani, pahalı böyle. Onun böyle bütün gereçlerini falan alıyor. Kıyafetlerini bilmem nesini. Onunla ilgileniyor işte. Çok fazla uzağa da gidemiyor tabii. Ararlar mı, şirketten ararlar falan diye. Şöyle bir Urla yapıp geliyor. Urla yapıp geliyor yani. Aldığınız şeylerle karşılığında verdiğiniz şeylerin dengesini çok iyi kurmanız lazım. Çok iyi kurmaya bakın bunu. Eğer bir hayaliniz varsa işte şuraya gideceğim. Buradan kurtulacağım, burada artık dayanamıyorum, yaşamıyorum falan. Bunları bana söylüyorsanız 2 hafta sonra da arabaya, motora, takside giriyorsanız döverim yani sizi abicim. Sizi döverim yani. Yine unutmadan bir seyircimin bir sorusu vardı. Evrimle ilgili bir şey soruyor. İnsanlar nasıl farklı farklı şekillerde evrimleştiler? Yani işte kimi zenci, kimi beyaz, kimi Çinli falan oldu. Ve şu anda neden daha fazla evrimleşmiyorlar? Bu değişiklik durdu. Aslında tam da bu konuyla ilgili bir, daha doğrusu genel olarak evrimle ilgili bir kitap okuyorum. Tam da bu konuya gelmiştim yani. Yine de bildiğim kadarıyla ben anlatayım. Daha sonra biraz daha okuduktan sonra biraz da ek bilgi sahibi olursam onları da anlatırım. Şu anda bilindiği kadarıyla ilk modern insan Homo sapiens, hatta Homo sapiens sapiens deniyor ya, Afrika'da ve zenci. İlk insan zenci. Hatta belgeselini seyretmiştim. Tüyleri dökülüyor. Tüyleri döküldükten sonra, tüyleri dökülene kadar siyah değil yani. Tüyleri döküldükten sonra güneşe karşı tamamen korumasız kaldığı için derisi siyahlaşıyor. Evrim geçirerek tabii. Ve bu da ilk insanı oluşturuyor. İlk insanın eski insanlardan ve diğer insanlardan farkı hayal gücü. Hayal gücünün olması. Bilim adamlarının söylediğine göre bu son evrimleşme, yani şu anki halini alma, gerçekten çok sancılı bir dönem olmuş. Hatta öncesinde insanlar evrimleşmeden bir kısmı dışarıya göç etmiş. Ve kuzeye gidene kadar o kadar süre geçmiş ki orada bile evrimleşmişler ve Neandertal dediğimiz bizim kuzenimiz, atamız değil kuzenimiz olan insan çeşidini oluşturmuşlar. Ama onların da soyu tükenmiş. O da çok ilginç değil mi? Eğer soyları tükenmiş olmasaydı birden fazla akıllı hayvan olacaktı. Şu an tek akıllı hayvanız. Yani aynen işte elfler, dwarflar, hobbitler falan gibi değişik değişik insanlar olacaktı böyle. Ve geride kalan, Afrika'da kalan insanlar içinse kuraklık özellikle gerçekten yaşam şartlarını çok zorlaştırmış ve insanların birçoğu ölüyor. Ve sadece bir kısım geleceği düşünebilme, hayal kurabilme, hayal edebilme yeteneği olan ve bu sayede işte suları mesela alıp kum fırtınasından falan korumak için kuma gömüp daha sonra geri gelip onu bulup içen falan bu şekilde öngörüsü olan, plan yapabilen insanlar hayatta kalıyor. Ve bunlar ilk insanı oluşturuyorlar. İşte bu tüyleri dökülmüş ilk insan, bunlar zenci. Yani en azından şu anda öyle deniyor. Daha sonra Afrika'dan dışarıya göç ediyorlar. Ama transportasyon aşırı, yani yok öyle bir şey. Yürüyorlar yani, genelde yürüyerek gidiyorlar falan. Veya işte suları geçeceklerse çok böyle ilkel araçlarla falan geçmeye çalışıyorlar. Yani özetle bu her zaman için tek yönlü bir gidiş. Gidiş dönüş değil yani, tek yönlü bir gidiş. Gidiyor, gittiği yerde koloni kuruyor. Oradan taşınıyor, başkaları gidiyor. Gittikleri yerde koloni kuruyor. Bu şekilde, hatta böyle haritada gösteriyor. Şu şuradan şuraya gitmiş, buradan buraya, şuradan dallanmış falan. Ve gittikleri yer dediğim gibi tek yönlü bir gidiş. Çünkü o zamanlar böyle modern gemiler, araçlar, arabalar, at arabaları hiçbir şey yok. Ve binlerce yıl bu şekilde kalıyorlar. Öyle olduğu için bu gruplar hiçbir şekilde birbirleriyle ilişkiye girmiyor. Birbirlerini görmüyorlar bile çoğu zaman. Birbirlerinin varlığından bile haberdar değiller. Bu şekilde birkaç bin yıl birbirlerinden ayrı kaldıkları için hepsi farklı yönlerde evrimleşiyor. Mesela Asyalıların çekik gözlü olmasının sebebini şöyle düşünüyorlar. Genelde mesela yer çok böyle parlak açık renk olduğu zaman devamlı gözümüzü kısarak gideriz ya. Bunlarda çok fazla buz, kar olduğu için gözlerini kısmak zorunda kalıyorlar. Ve gözleri daha kısık olanlar daha avantajlı olduğu için bu şekilde gözleri adamların çekiliyor. Çekik gözlü oluyorlar yani. Diğer yerlerde zencilerin beyazlaşması, güneşin daha az olduğu yerlerde güneşten daha fazla faydalanabilmek için renkleri beyazlaşıyor. Bu şekilde birbirlerini bulana kadar devamlı kendi içlerini üredikleri için değişiyorlar. Bütün görüntü olarak bütün özellikler de illa o ortamın şartlarına uyum sağlama amaçlı değildir. Bir de genetik sürüklenme diye bir olay var. Mesela Darwin bunu bilmiyordu. Darwin sadece doğal seleksiyonu biliyordu. Hani hep şey derler, yeni yorum yazmış birisi gene. Darwin evrimde işte yeterince fosil bulamadığım, o yüzden eksik kaldığını kabul etmiştir. Siz evrimciler hala onun peşinden gidiyorsunuz falan. Ulan gerizekalı, yazdığın yere bak be. Evrim ağacına mı ne yazmış herif ya bunu? Uf. Bir insan bu kadar mı intihara meyilli olur? Her şeyden önce sen o kitabı okumadın değil mi? Darwin'in o kitabını. Sadece Sayın Hoca'nın sitesinden kopyala yapıştır yapıyorsun. Orada gördün. Aa, böyle demiş. Yetersizim demiş. Deyip aynısını bize yazıyorsun. Gerçekten nasıl insanlar var lan bu memlekette? Bu bir insan yani. Gerçi sen inandığını iddia ettiğin dinin de kitabını açıp okumadın büyük ihtimalle de. Neyse, onu karıştırmayalım şimdi. Evet. Özetle Darwin sadece doğal seleksiyonu düşünmüş. Genetik sürüklenme denilen olaysa ortama veya doğaya ayak uydurmak için değil, tamamen rastlantısal değişimler. Yani mesela bir ortamda sarışın, esmer, bilmem ne, kızıl erkekler var diyelim. Şimdi saç rengi, doğal seleksiyona göre düşünecek olursak, saç renginin herhangi bir etkisi yok diyelim. Yani üremede daha çok çocuk sahibi olmakta vesaire. Herhangi bir etkisi yok diyelim. Hani oradaki kızlar saç rengine göre erkek seçmiyor olsun yani. Ama diyelim ki sarışın olan çok zeki. Diğerleri hafiften salak. Sarışın olan adam çok zeki olduğu için kızları kapıyor. Alfa erkek oluyor yani. Hepsinden çocuğu oluyor. Diğer erkekler babayı alıyorlar. O zaman ne oluyor? Çocukları da sarışın oluyor. Şimdi sarışın olmak bir avantajdır diyemeyiz. Çünkü adam sarışın olduğu için kapmadı kızları. Zeki olduğu için kaptı. Anlatabiliyor muyum? Genetik sürüklenme bunun gibi bir şey. Bu bir. İkincisi de sarışın adam hem de çok zeki. Diğerleri hani babayı alacak. Ama bu sarışın adamın üstüne ağaç düşüyor. Kafasına yıldırım düşüyor. Tamamen şans eseri. Ve bunun sonucunda bir sonraki nesiller sarışın olmayacak. Esmer ve kızıl saçlı olacak. Bu da tamamen rastlantısal. Buna da genetik sürüklenme deniyor. Yani genelde doğal seleksiyon ve genetik sürüklenme ikisi birlikte hareket ediyorlar zaten. O yüzden bazı hayvanların bazı özelliklerini gördüğünüz zaman, aha bu kesin işte şu özellik, şu renk veya işte gözün burnunun şu şekilde olmasının kesin işte doğada bir artısı var falan diyemiyorsunuz yani. Hani araştırıp arayıp bulmanız lazım gerçekten var mı diye. Bunu neden söyledim? İnsanlar biraz doğal seleksiyonla, biraz da birbirlerinden ayrı kaldıkları için genetik sürüklenmeyle tipleri değişiyor. Peki sonra neden daha fazla uzaklaşmadılar birbirlerinden görüntü olarak? Veya işte bu evrim, değişme falan neden devam etmedi? Çünkü insanlık ilerledi. İnsanlık ilerledi. Her türlü taşıt kullanma özelliği gelişti. Uçağına kadar artık. Yani artık tek bir kıta gibiyiz. Canın nereye istiyorsa oraya uçağa binip gidebiliyorsun. O yüzden şu anda dünyanın bütün insanları, bütün ırklar birbirleriyle kaynaştı. O onunla evleniyor. Çinli zenciyle evleniyor. Ben de Roman vatandaşı birisiyle evlendim mesela. Bizim çocuğumuz da mesela karışık. iki ırkın karışımı olacak mesela. O yüzden gen havuzları artık birleşti. Bütün dünya koskocaman bir gen havuzu oldu insanlık için. O yüzden bundan sonra artık birbirlerine uzaklaşmazlar. O zaman tabii şunu düşünüyor olabilirsiniz. Diyelim ki biz Avustralya'yı tamamen izole bıraktık. Dedik ki hiç kimse Avustralya'ya giremez. Kimse de Avustralya'dan dışarıya çıkamaz. Evet, birkaç bin sene sonra. Bakın iklim özellikleri falan çok aşırı farklı değil yani. Veya olmadığını düşünelim. Dünyanın geri kalanıyla aşağı yukarı aynı olduğunu düşünelim. Buna rağmen sadece genetik sürüklenmenin bile yardımıyla bile olsa birkaç bin yıl sonra, 5000-10000 yıl sonra öyle bir noktaya gelir ki Avustralyalı gördüğün zaman tip olarak böyle çok net, belirgin bir tipi vardır yani. Gördüğün zaman aha dersiniz bu Avustralyalı. Tam olarak nedir bilmiyorum. Ya rengi değişir, ya gözünün şekli, ya burnunun şekli, bir şey değişir yani. Tabii nüfusları çok fazla olduğu için bu süre bayağı uzun. Bunu daha da kısaltabiliriz aslında. Avustralya'yı izole etmeden önce oradaki nüfusun %90'ını dünyanın geri kalanına alacaksın. Sadece %10 kalacak Avustralya'da. Yani tip olarak dünyanın geri kalanından çok aşırı farklı değil tipler. Aborjinleri saymazsak popülasyon olarak iyice azalttık diyelim. Avustralya'yı %10'a indirdik. Şimdi artık daha kısa süre. Birkaç bin sene sonra mesela gidip baktığımızda gerçekten çok değişik tipleri olduğunu görürüz. Peki bu daha ilerler mi? İlerler. 10 bin, 100 bin sene sonra iklim olarak, yaşam şartı olarak hiçbir fark olmasa bile 10 bin sene sonra, 20 bin sene sonra artık onu uzmanlar bilir. Uzmanlar o sayı işlerini uzmanlara soracaksınız. 40 bin, 50 bin sene sonra baktığın zaman o kadar artık değişir ki artık onlar insandan başka bir şey olurlar. Öyle ki hani onlarla evlendiğiniz zaman ya hiç çocuğunuz olmaz ya da kısır çocuğunuz olur. Yani atla eşek gibi farklı oluruz, anlatabiliyor muyum? Atla eşek gibi veya aslanla kaplan gibi farklı oluruz. Onlar da mesela birbirlerinden çok aşırı uzak olmadığı için bir atla eşek diyelim. Farklı türler ama ve çiftleştikleri zaman Balıkesir'in çılgın atlarıyla çılgın eşekleri çiftleştiği zaman katır oluyor. Ama katırlar kısırdır. Mesela bilim adamları bir programda görmüştüm şey yapıyor. Aslanla kaplanı çiftleştiriyorlardı. Liger, lion'la tiger'ı çiftleştirip liger oluyordu sonra çocuk. Gerçekten tip ikisinin ortası böyle. Ama şey tabii kısır yani. Ve özel bakım istiyordu şey. Doğada yaşamaya uygun bir tip değildi yani. Ya gövdesi bacaklarına göre çok mu ağırdı? Bacak kaslarına göre. Öyle acayip bir şeydi yani. Hani dışarıdan baktığında çok böyle yaratık gibi gözükmüyordu da. Sanırım gövdesi bacak kaslarına göre çok ağırmış. Hani doğaya salsan av mav yakalayamaz diyorlardı. İşte böyle arkadaşlar. Yani o işte hobbit, elf, dwarf, insan. Böyle farklı farklı ırkların olması. Büyük ihtimalle Tolkien, Yüzüklerin Efendisi'ni yazarken bundan esinlendi. Evet, şimdi dikkat ettim. Çok fazla konuşmuşum ya. Ben 2-3 günde anca bitiririm diye düşünüyordum. Bir başlayınca ayranı da fazla kaçırdık herhalde. Ayranı içtikçe, sıcak ayranı, açıldım. Konuştukça konuştum. Hala biraz dibinde kalmış ayran. Şimdi onu da bir içerken Skyrim oynarım artık. Dikkat ettiyseniz bugün dinle ilgili hiç konuşmadım. Ne güzel. Yoksa konuştum mu lan? Yok, sayılmaz. O konuştuklarım sayılmaz. Harbiden bugün dinle ilgili hiç konuşmadım ben. Sonunda bitirmişiz konuları. Derken aklıma bir şey daha geldi. Kaçıp gitmek buralardan istememin sebepleri diyordum ya. Bir tanesini atladım. Bir de şu olay var çoğunlukta. Zaten daha önce de bahsetmiştim ya. İşte CHP'li veya CHP ayarında o kafada insanların şey demesi. Bizim dinimiz böyle değildir aslında. Bunlar bizim dinimizi kötüye kullanıyor falan. Bir tane daha bunlardan görürsem konteynere binip kaçacağım. Neyse, gerçi artık kaçmama gerek kalmadı ya. Gerçekten insanın camı açıp pencereyi açıp aşağı atlayası geliyor ya. Hala da bunu söylüyorlar. Şey falan derler bunlar. İşte biz İslamcı kapitalizme karşıyız falan. İşte yeşil kapitalizm derler. Başka neydi? Kanla abdest alanlar. Başka. İşte dolarla namaz kılanlar. İşte yeşil kapitalist generator. Yani başa böyle dinle ilgili bir şey koyacaksın. Sonra da parayla ilgili. Yok pardon, tam tersi. Başa parayla ilgili bir şey koyacaksın. Sonra dinle ilgili falan. Böyle işte euroyla teyemmüm alanlar falan. Tahvil bonosuyla kulak arkasını meshedenler falan. Kötüydü. İşte ATM kartıyla, başka ne kaldı ya? ATM kartıyla zekat verenler, yok kötü bir şey değil, bu iyi bir şey. Kart ATM'ye gidersin, parayı çekip zekat versin. Bu iyi bir şey. Evet. Yeşil kapitalizm generator fail. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Bir seferde bitirdik lan, hayret. Saat 1:30 oldu ama bitirdik. Ayran sayesinde, ayran sayesinde. Haydi kendinize iyi bakın.